Ayrım 12, sayfa 138. Savaş ve mayın gemileriyle orta bölgedeki bataryalar arasındaki didişme 5 ve 6 Mart'ta da geceli gündüzlü sürdü. O gösterişli ünlü donanma, o küçük gördükleri kimi gizli kimi gezici bataryaları bulup susturamıyor, bu yüzden mayınları imha etmeyi başaramıyordu. Çakılı bataryalar tepe gerilerindeydi. Düz yollu gemi topları bunlara etki yapamıyordu. Gezici bataryalar ise sürekli yer değiştirerek düşmanı şaşırtıyorlardı. Sahte bataryalar ise bir alemdi. Bunların mürettebatı asıl bataryaları korumak için kendilerini feda etmeye hazır bir çavuşla birkaç erden oluşuyordu. Ateş etmiş gibi duman salarak düşman ateşini üzerlerine çekiyorlardı. Amiral Carden'in sinirleri bozulmaya başladı. 7 Mart'ta boğazı zorla geçmenin provasını yapmaya karar verdi. 4 Fransız, 2 İngiliz büyük savaş gemisi, çevrelerinde koruyucu olarak yer alan muhrib ve torpido botlar boğaza girdi. Mayın hatlarına yaklaşmadan savaş düzeni aldılar. Fransız gemileri orta bölge bataryalarını ateş altına alarak 2 İngiliz zırhlısını koruyacak, 2 İngiliz zırhlısı da 16 bin metre uzaktan Kilitbahir ve Çanakkale tabyalarını bombardıman edecekti. Mayın tarama gemileri de bu ateş cehenneminden yararlanarak mayın toplayıp patlatacaklardı. Fransız gemileriyle orta bölge bataryaları arasında çok sıkı bir düello başladı. İngiliz zırhlıları da sabit hedef olmamak için geniş çemberler çevirerek ateş saldırısına geçtiler. Ana tabyaların ilk ateş sınavıydı bu. Mürettebat ateş yoğunlaşınca sığınaklara çekiliyor, azalınca ya da düşman atışı ara verince top başı ediyordu. Savaş kızışınca sığınaklara çekilmediler. Ateş altında da top başında kalarak karşılık vermeye koyuldular. Vurulanın yerine anında yedeği geçiyordu. Savaş çok hızlanmıştı. Büyük mermilerin cephanelikten kaldıraçla alınıp kapı önündeki küçük vagona yüklenmesi, vagonla topun yanına taşınması, topun asansörüne verilmesi, yukarı çıkarılması, topa yerleştirilmesi, Mecidiye'deki askere iyice uzun gelmeye başladı. Sabırları taştı, yürekleri köpürdü. 190 kilo, 215 kilo ağırlığındaki mermileri cephaneliğin kapısı önünde kaldıraçtan sırtlarına alıp koşa koşa topların asansörlerine taşımaya başladılar. Dipnot, Gazanfer Şanlıtop, Çanakkale geçilmedi, Mecidiye komutanı Yüzbaşı Hilmi Şanlıtop'un anıları. Sayfa 136, askerlerin 18 Mart'tan önce de ağır mermileri toplara sırtlarında taşıdığı anlaşılıyor. 7 Mart'ta taşıyanlar arasında elbette 18 Mart'ta daha ağır mermileri kaldıracak olan Mehmetoğlu Seyit de vardı. Mermilerin ağırlığından kemikleri çatırdıyor, kasları eziliyor, her yanlarından ter fışkırıyordu. Bu sırada öteki askerler de ciğerlerinin olanca gücüyle tekbir getirerek arkadaşlarının canına canlarını katıyorlardı. Olağanüstü bir durumdu. Teğmen Fahri gözyaşlarını tutamadı. Asker silahlarının eskiliğini ve yetersizliğini inancı ve özgüveniyle aşıyordu. Yoğunlaşan, hızlanan Türk ateşi Birleşik Filo'yu ürküttü. Kısa süre içinde iki İngiliz zırhlısının kuleleri sakatlanmış, birinin komutanı yaralanmış, ötekinde büyük bir delik açılmıştı. Filo saat 15'te ateşi keserek boğazdan uzaklaştı. Türkler hiç top kaybetmemiş fakat Rumeli Mecidiyesi'nin kışlası yıkılmış, Çanakkale'de bir mahalle yanmıştı. 4 şehit, birçok yaralı vardı. Müstahkem mevki komutanı, ilgili subaylar, Amiral von Yuzdon ve Mertem Paşa yeni savaş karargahındaki gözetleme yerinden 4 saatlik kesintisiz savaşı ayaklı büyük dürbünlerle izlemişler, gerektikçe tabya ve bataryalarla konuşmuşlardı. Uzaklaşan gemilerin ardından mutlulukla baktılar. Tüm topçular bugün çok iyi bir sınav vermişti. Cevat Paşa tabyalara ve bataryalara telefon ederek hepsini kutladı. Topçuların tavrı Amiral von Yuzdom'a oldukça güven verdi. Ama onun aklı uzun menzilli, zırh delici mermilerin azlığına takılıp kaldığı için hala tam rahat değildi. Asıl saldırıyı karşılamaya topçuların fedakarlığının yetmeyeceğini düşünüyordu. Mertem Paşa Deniz Savaşı'nın başlamasından bu yana düşman filosunun hareketlerini izlemekteydi. Büyük gemiler çeşitli hareketler için Erenköy Körfezi'ni kullanıyorlardı. Burasının büyük bölümü uzun menzilli ağır Türk topları açısından ölü noktaydı. Gözetleme yerinden çıkarken Cevat Paşa'ya o kesime mayın dökmeyi önerdi. Öyle sıradan bir şey gibi söylemişti ki bu önerinin tarihin akışı da etkileyeceği düşünülemezdi. Dipnot: Cevat Paşa bu kesime mayın dökülmesi gerektiğini daha önce başkomutanlığa yazdığı 20 Eylül 1914 günlü bir raportta belirtmiştir. Siperin Ardı Vatan, sayfa 20. Bu gereği yeniden hatırlatan Amiral Merten olmuş, onun önerisi üzerine dökülmüştür. Selahattin Adil, Hayat Mücadeleleri, sayfa 221. Karargaha dönünce Cevat ve Merten Paşaları ile Selahattin Adil Bey harita başında durumu bir daha görüştüler. Bu iş için Erenköy Körfezi'nin en uygun ve duyarlı yerinin Karanlık Liman kesimi olduğuna karar verildi. Kıyı burada çok yükseliyor, güneş ışığı öğlene kadar denize yansımıyordu. Bu nedenle Karanlık Liman deniyordu buraya. Bu durum mayınların bir kısmının görünmeden gizli kalmasını sağlayabilirdi. Dipnot, bu bilgiyi Çanakkale-Kumkale arasını gezerken bana eşlik eden ve bilgi veren yardımcı doçent Ahmet Esenkaya'ya borçluyum. Ama herhalde çok tehlikeli bir görevdi bu. Çünkü İngiliz nöbetçi gemileri bütün gece boğaz içinde denetimi sürdürüyorlardı. Görülürse mayın dökecek gemiye kurtuluş yoktu. Fakat bu görev yapılmalıydı. Bir düşman gemisine zarar verilebilse kazançtı. Müstahkem mevki mayın grup komutanı Yüzbaşı Nazmi Akpınar'ı çağırdılar. Geldi. İşinin ustası soğukkanlı bir denizciydi. Boğazın özelliklerini, cilvelerini, gizli huylarını iyi bilirdi. Harita başına geçtiler, görevi anlattılar. Elimizde kaç mayın var? Şu anda 26. Bu 26 mayın kıyıya paralel olarak Karanlık Liman'a dökülecekti. Tam yeri belirlediler. Bu iş için Nusrat gemisi seçildi. Mayın gemisi olarak yapılmış tek gemiydi. Su kesimi derin olmadığı için mayınlara değmeden mayın hatlarının üzerinden rahatça geçebiliyordu. Ne zaman hazır olursunuz? Hemen hazırlık yapılırsa gece yola çıkılır, görev sabahtan önce yerine getirilebilir. Öyleyse hazırlığınızı yapın. Baş üstüne. Komutanlar da Yüzbaşı Nazmi de tehlikenin büyüklüğünü biliyorlardı. Bu nedenle vedalaşma dokunaklı oldu. Dipnot. Rahmetli Naşit Hakkı Ulu Çanakkale Destanı'nın 50. yılı adlı eserinde Nusrat olayını birçok sahne ve diyaloglarla serbestçe süsleyip öyküleştirmiştir. Sayfa 16 ve devamı. Bu anlatıma göre olay Almanlardan gizleniyor. Bu ve bazı ayrıntılar gerçeğe bütünüyle aykırıdır. Bazı kitaplara bu öykü gerçekmiş gibi aktarıldığı için bu notu düşmek gereğini duydum. Nusrat Nara'daydı. Emir gelir gelmez sefere hazırlandı. 26 mayın yüklendi, ateşleme düzenekleri yerleştirildi. Gece yarısı Nara'dan ayrıldılar. Yıldızsız, hafif sisli bir geceydi. Deniz az dalgalıydı. Çanakkale'ye yanaşıp Yüzbaşı Nazmi Bey'i aldılar. Gemi komutanı Yüzbaşı Hakkı ile Yüzbaşı Nazmi sarılıp öpüştüler. Yüzbaşı Hakkı kalbinden rahatsızdı ama önemli olduğunu anladığı görevi kimseye bırakmak istememişti. ''İyi misin Hakkı?'' ''Çok şükür.'' Gemi subayları da çağrıldı, boğaz haritası açıldı. Nazmi Bey görevi açıkladı, olası tehlikeleri anlatmaya gerek görmedi. Hepsi her gün boğazda ölümle yüz göz yaşamaktaydı. Görevin gün doğmadan bitirilmesi gerekiyordu. Hakkı kaptan hareket saatini buna göre hesapladı. Nusrat'ın ışıkları söndürüldü, bacadan kıvılcım atmasın ve duman çıkarmasın diye ocak bastırıldı. Çanakkale'den sessizce ayrıldılar. Boğaz'ın Anadolu kıyısı izlenecekti. Çanakkale Körfezi'nden çıkıp Kepez burnunu dönecekler, Büyük Erenköy Körfezi'ne gireceklerdi. Dipnot. 1912 yılında mayın gemisi olarak Kiel'de yapıldı. 40 metre boyunda, 7.4 metre eninde, hızı 15 deniz mili, 360 ton, 3 küçük topu, 2 de makineli tüfeği var. Birebir benzeri Çanakkale Deniz Müzesi'nde orijinal gövdesine sahip bir benzeri de Tarsus'ta. Saygıyla korunacak yerde 1957 yılında hizmet dışı bırakılarak satıldı. Elden ele geçti. Tarih deyince mangalda kül bırakmayız ama tarihimize saygılı olduğumuzu iddia etmek çok güç. 1954 yılında Maliye Bakanlığı Çanakkale ile ilgili çok ağır, affedilmez bir yanlışlık daha yaptı ki onu kitabın sonunda aktaracağım. Bataryalara Nusrat'ın son mayın hattını geçip ileri gideceği ve geri döneceği haber verilmişti. Düşman nöbetçi gemilerine karşı bu küçük gemiyi korumak için bütün bataryalar tetikte bekliyordu. Mayın arama tarama gemileri önemli bir sonuç alamadan çekip gitmişlerdi. Boğaz sessizdi. Gemide Nazmi Bey ile Hakkı Kaptan dışında 6 subay 60 kadar da denizci vardı. Dipnot, Komutan Yüzbaşı Tophaneli Hakkı, 1. Subay Yüzbaşı Giritli Hüseyin, Topçu Subayı Teğmen Kadri, 1. Çarkçı Yüzbaşı Ali, 2. Çarkçı Yüzbaşı Ahmet, 3. Çarkçı Yüzbaşı Hasan, Elektrik Subayı Teğmen Boyabatlı Hasan Abdullah. Bazı kitaplarda mayınların dökülme tarihi 18 Mart sabahı olarak belirtiliyor. Bu olayı iyice dramatik yapıyor ama doğru değil. Kesin tarih 8 Mart sabahıdır. Yüzbaşı Nazmi Akpınar'ın güncesi, müstahkem mevki ceridesi, Nusrat'ın seyir defteri. Bu işlem sırasında gemide bulunanlar konusu da tartışmalıdır. Liman Paşa anılarında diyor ki, Türkiye'deki mayın uzmanı Üsteğmen, Yüzbaşı Gale tarafından geceleri çalışmak suretiyle Erenköy koyuna döşenmiş olan mayınların da 18 Mart başarısında büyük rolü olmuştur, sayfa 78. Liman Paşa'nın yaveri süvari yüzbaşı binbaşı Mühlman, Çanakkale Savaşı adlı kitabında ise şöyle diyor. 18 Mart'ın şafağında, bu tarih yanlış, T.Ö. Türk mayın gemisi Nusrat Alman Deniz Komutanlığı'nın, böyle bir makam yok, Turgut Özakman, mürettebatıyla dışarıya çıktı ve Bahriye mühendisi Rader'in yönetimi altında düşmana görünmeden oraya 26 mayın yerleştirdi, sayfa 69. İki Alman iddiası, hangisi gerçek? Yüzbaşı Gale mi, mühendis Rader mi? Bu adlar 8 Mart günü Nazmi Bey'in güncesinde, Müstahkem Mevki Harp Ceridesi'nde, günlük tutanak ve geminin seyir defterinde yer almıyor. Erol Mütercimler Rader'in raporunu yayımlamış. Gelibolu sayfa 153 kaynak göstermemiş. Binbaşı Rader rapora göre bu göreve katılmış görünüyor. Resmi belgelerde güncede niye bir kayıt yok? Bu konu aydınlanmış değil. Nazmi Bey güncesinin 14 Mart, 22 Mart, 25 Mart, 27 Mart, 28 Mart, 31 Mart ve benzeri tarihli notlarında Almanlardan söz ediyor. Yani Nazmi Bey işe bir Alman katılmışsa güncesinde belirtiyor ama 8 Mart günü için böyle bir notu yok. Nusrat'ın mayın dökmesini güvenilir belgeleri esas alarak, Almansız, ayrıntılar eklemeden, süslemeden, bilinen kesin gerçeklere bağlı kalarak anlattım. Mayın konusunda Almanlardan genel olarak yardım gördüğümüz bir gerçektir. Ama Çanakkale zaferi konusunda gerçeğe aykırı, abartılı, hiçbir dayanağı olmayan öyle çok Alman iddiası var ki her iddialarını denetlemek gerekiyor. Liman Paşa'nın anılarında da birçok yanlış ve saptırma bulunuyor. Almanlar genel olarak başarıyı paylaşıyor, kendi hesaplarına yazıyor. Başarısızlığı Türklere mal ediyorlar. Böyle bencil, pişkin, ırkçı yaklaşım içindeler. Bunlara belgelere dayalı en iyi yanıtı Doktor İsmet Görgülü vermiştir. AAM dergisi cilt 10 sayı 28 Mart 1994 sayfa 105 ve devamı. Bu sayıyı bulup okumanızı tavsiye ederim. Kepez burnunu dönünce birbirleriyle helalleştiler. Tehlikeli bölgeye girilmişti. Makinelerin sesi en aza düşürüldü. Gözcüler bütün canlarını gözlerinde toplamış, ileriye ve sağa bakıyor, düşman gemisi arıyorlardı. Havada, denizde kapkaraydı. Sis ince yağmura dönüştü. Gemi çok yavaş ilerlemeye başladı. Tayfalar derinliği ölçüyor, arka güvertede raylar üzerinde sıralı bekleyen mayınlar döküm için hazırlanıyordu. Sancak alabandı ile geri döndüler. Gemi Kepez'e doğru hızla yol alırken birkaç saniyede bir mayın zinciri ve ağırlığı ile suya bırakılacaktı. Öyle ki mayınlar arasında 100-150 metre aralık kalacak, 80 kilogram ağırlığındaki mayınlar su yüzeyinden yaklaşık 4,5 metre altta sıralanacaklardı. Nöbetçi düşman gemileri sabaha karşı geri çekilmişlerdi, görev rahatlıkla gerçekleştirilecekti. Gemi hızlandı. ''Bir numaralı mayın hazır! Bir numaralı mayın, Bismillah Fundo! Bismillah Fundo!'' İlk mayın geminin arkasından suya bırakıldı. Çanakkale Boğazı'nın kutlu suyuna köpükler saçarak gömüldü. İki numaralı mayın hazır. İki numaralı mayın. Bismillah Fundo. Bismillah Fundo. Dipnot. Bu denizci terimleri için Erol Mütercimler'in Gelibolu kitabından yararlandım. Paleo Castro'dan başlayarak Erenköy hizasına kadar 26 mayın döküldü. Dipnot. Paleo Castro adı Nazmi Akpınar'ın güncesinde yer alıyor. Karanlık limanda antik bir yerin adı olsa gerek. Bugünkü adını öğrenemedim. Burası mayınların dökülmeye başlandığı nokta. Güncede bu yerin bugünkü adı dipnot olarak verilmeliydi. Güncenin bu tür açıklamalar, ek belgeler, bilgilerle zenginleştirilerek yayımlanması doğru olurdu. Mesela 8 Mart'la ilgili olarak geminin seyir defterinin Müstahkem Mevki Ceridesi'nin o güne ilişkin kayıtları verilebilirdi. Birçok kitapta 26 mayın için son mayınlar deniyor. İlgisi bile yok. Mayın grup komutanlığına daha birçok mayın geliyor. Bu konu işlenip sonucun açıklanması son mayınlar masalını da bitirirdi. 8 Mart günkü kadro hakkındaki tartışmalara da değinilmesi yararlı olurdu. Yeni yayımının böyle olacağını ümit ederim. Ham belge böylece bilimsel belgeye dönüşür. Bu mayın hattının boyu yaklaşık 3500 metre. Bu 11. ve sonuncu mayın hattıydı. Mayın sayısı bunlarla 400'ü geçmişti. Ortalık yeni ağrıyordu. Küçük gemi yine kıyıyı yalayarak tam yol ilerledi. Saat 8'de Çanakkale'deydiler. Yüzbaşı Nazmi Akpınar Selahattin Adil Bey'e afilli bir denizci selamı çakarak tekmil verdi. Görev olaysız yerine getirilmiştir. Sağ olun. Dipnot. Hurafeye boğulan 26 Mayın dökme olayının aslı işte bu. Yüzbaşı İstanbul Tophaneli Hakkı Kaptan Kasımpaşa Askeri Hastanesi'nde 14 Eylül 1915'te kalp rahatsızlığı dolayısıyla ölmüştür. İstanbul Yeniköylü Nazmi Akpınar 1924 yılında emekliye ayrılır. Ölümü 5 Mayıs 1940. Mezarı Aşiyan'da imiş. Denizciler Çanakkale sevdaları ölüm yıldönümünde ziyaret etseler ne kadar güzel olur. Milli değerlere vefayı koruyamazsak millet olmaktan çıkıp kuru kalabalık olacağız. Böyle olmamızı isteyenleri sevindireceğiz. Amiral Karden gündüzleri geçitteki tabyaları susturmak, geceleri mayınları toplamak için her yolu deniyordu. Ama başarılı bir sonuç alamadıkça sinirleri geriliyordu. Hava iyice düzelince hiç kimsenin beklemediği kadar inatçı çıkan Türk savunmasına tüm donanma ile yüklenerek tabyaları susturup boğazı geçeceğini ümit ediyordu. Londra ve Paris ümit etmiyor, inanıyordu. Mondros'a özellikle İstanbul'un işgali için kullanılmak üzere kara birlikleri yollamaya karar vermişlerdi. 12 Mart Cuma günü Lord Kitchener, Orgeneral Ian Hamilton'ı çağırdı. General Hamilton, Lord Kitchener'ın kapısını vurup içeri girdi. "Günaydın," dedi. Masasının önüne kadar yürüdü, saygıyla bekledi. Lord Kitchener başını kaldırıp baktı. Pat diye dedi ki, "Çanakkale'deki donanmayı desteklemek üzere bir askeri kuvvet gönderiyoruz. O ordunun komutanı sizsiniz." Dipnot, bu ordunun resmi adı Akdeniz Seferi Kuvveti. Hamilton gülümsemeye çalıştı. "Güveninize çok teşekkür ederim. Hiçbir bilgi istemeden elimden geleni yapmaya her zamanki gibi hazırım. Fakat bu kez birkaç söz söylemem, birkaç soru sormam gerek." Çanakkale hakkında hiçbir şey bilmiyordu, Türkleri tanımıyordu. Komutanı olacağı ordu hakkındaki bilgisi de sıfırdı. Lord Kitchener sinirliydi, ağır sorumluluk altında ezilmeden durmaya çalışıyordu. Yavaş yavaş tersliği azaldı, oturup uzunca konuştular. Mondros'ta 80 bin kişilik karma bir ordu toplanmaktaydı. İngilizler, Anzaklar, Fransızlar, Dominyon ve sömürge askerleri. Birçok sorun vardı. Hamilton'ın bir an önce gidip bu işleri düzene koymasını istedi. Türkleri yenmek için bu kadar kuvvet yeterdi. Sayı belki biraz daha arttırılabilirdi. Ama daha fazla kuvvet istemeyecekti. Ne olacak, Hindistan bile Türkiye'yi tek elle yenebilirdi. İstanbul'da Türklerden daha çok Rum ve Ermeni bulunuyordu. Donanma Marmara'ya girer girmez bunlar ayaklanır, hükümeti devirirlerdi. Lord Kitchener sonuçtan o kadar emindi ki Hamilton'a iyi şans dilemek gereğini bile duymadı. Dipnot, 1915 yılında İstanbul nüfusu yaklaşık 1.125.000, 615.000 Türk, 515.000 azınlık, 65.000 Yahudi, 70.000 Levanten ve Avrupalı, 180.000 Ermeni, 200.000 Rum. İ. Artuç, 1915 Çanakkale Savaşı, sayfa 63 dipnot, askeri tarih bülteni Şubat 1990'a dayanarak. Hamilton, Lord Kitchener'ın şiddetli Türk düşmanı olduğunu yazıyor. Gelibolu Günlüğü sayfa 14. İmparatorluk Genelkurmay'ındaki kurmayların Türkiye'yi son derece küçük ve değersiz gördüklerini de ekliyor. Sayfa 18. İngiltere ve Fransa'yı Gelibolu macerasına bu yanlış hayaller, ön yargılar ve bilgiler sürüklemiştir. Lord Kitchener Türkler hakkında yanılıyordu. Yanıldığını kısa zamanda anlayacaktı. Rumların büyük çoğunluğu İstanbul işgal edilirse sokaklara dökülür şenlik yapardı. Ama isyan edecek kadar cesur değillerdi. Bir örgütleri de yoktu. Çok az da olsa bir bölümünde yurttaşlık duygusu vardı. Bunlar orduda dürüstçe görev yapıyorlardı. Dipnot, anılarını yazan yedek subay Sokrat İncesu bunlardan biridir. Çanakkale Hatıraları 1. sayfa 299 ve devamı. Rumlar ileride büyük yenilgiden sonra Patrik Hane'nin önderliğinde örgütlenmeye başlayacaklardı. Ama Ermeniler konusunda haklıydı. Onlar uzun zamandan beri örgütlüydü. Örgütlenmek için Rusya ile birlikte İngiltere'nin de yardımını görmüşlerdi. Dipnot, bazı Rumlar gibi yurttaşlık duygusu sahibi Ermeniler de vardı. Özellikle Ermeni doktorlar cephede görevlerini dürüstçe yerine getirmişlerdir. Milli mücadele sırasında Türklere yardım eden yurttaşımız Ermeniler de olacaktır. Pandikyan Efendi ve benzerleri gibi. Şu çılgın Türkler sayfa 107 ve devamı. Rusya ve İngiltere bin yıldır toprak kardeşi olan ve barış içinde yaşayan Ermenilerle Türklerin ve Kürtlerin arasını açmayı başarmışlardı. Anadolu'da ayaklanmayı başlatmak için hazırlıklar sona ermişti. İlk aşama olarak Van'da, Zeytun'da isyan edeceklerdi. Dipnot, Ermeni sorunu konusunda şu iki değerli eseri tavsiye ederim. Kamuran Gür'ün Ermeni dosyası Remzi Yayınevi, Bilal N. Şimşir Ermeni meselesi Bilgi Yayınevi. İstanbul bütün hazırlıkların odak noktasıydı. Büyük bir gizlilik içinde çalışıyorlardı. Daha doğrusu böyle sanıyorlardı. Ermeni sorunu konusunda çok deneyli olan İstanbul polisi sessizce hepsini izlemekteydi. Her an hepsini toparlayabilirlerdi ama hükümet Batı dünyasında bu olayın büyütülerek aleyhte kullanılacağından çekiniyor, hepsini tutuklamak için dünya kamuoyunun da bu işlemi haklı göreceği anı bekliyordu. Çünkü Ermeni siyasi örgütleri isyan ediyor, yakıyor, yıkıyor, öldürüyor, hükümet isyanı bastırmak için harekete geçince Ermeni propaganda motoru çalıştırılıyor, bütün Hristiyan ülkelerde çığlıklar yükseliyordu. Müslüman Osmanlılar Hristiyan Ermenilere kıyıyor. Gerçekler bu Haçlı çığlıkları arasında kaybolup gidiyordu. 40 yıldır hep böyle olmuştu. Hükümet bu nedenle ağırdan almaktaydı. General Damat Paris'teyken İngilizlerin Ermeni, Arap ve Kürtlerle ilgilendiklerini duymuştu. Yolda gelirken hep bu konuyu düşünmüştü. Kendi de adalardaki Yunanlardan bir birlik kurarak, çeteler oluşturarak Anadolu kıyılarında karışıklıklar çıkarabilir, Türkleri uğraştırıp gücünü bölmeyi sağlayabilirdi. Türkiye aleyhine bir iş olurdu da Yunanlılar katılmaz mıydı? Mondros da bu düşüncesini açar açmaz birçok Yunanlıdan olumlu yanıt aldı. Bir Yunan taburu kurulması için emir verdi. Teğmen Bon'u bu işle görevlendirdi. Ve Nizelos'un yeğeni binbaşı Kara Sevdas taburun komutanlığına getirildi. Katılanların hevesini görünce bu taburun çok işe yarayacağına inandı. Dipnot: Chao Fe Ru, Çanakkale'de ne oldu? Sayfa 122. Akdeniz Sefer Kuvveti Başkomutanlığı'na Orgeneral Ian Hamilton'ın seçilmiş olması Donanma Bakanı Churchill'i memnun etmişti. Kültürlü, şair, kibar bir insan, iyi bir emperyal askerdi. Herhalde denizcilerle iyi geçinecekti. Hamilton'ı kutladı ve şöyle dedi: "Benzersiz bir zaferi izlemeye gidiyorsunuz." Yolladığı telgrafların Amiral Carden'i ateşlediğini, birkaç gün içinde son darbeyi vurmak için harekete geçeceğini sanıyordu. Oysa acele etmesini isteyen her telgrafı Amiral Carden'in sinirlerini bozmaktaydı. Times nehrine bakarak Çanakkale hakkında hüküm veriyor, bol uçak göndereceğine emir yağdırıyordu. Boğazın iç kısımları uçaksız keşfedilemiyordu. Dipnot: Havacılık çok yeniydi. Türk havacılığı kurulmuştu ama zorlukla ilerliyordu. Almanya'nın uçak öğretmen ve pilot yardımı ilerlemeyi hızlandıracaktır. Çoğu şehit olan ilk havacılarımızı saygıyla anıyorum. Bunca çabaya, denizci kaybına, cephane masrafına, değerli top namlularının yıpranmasına, mayın tarama gemilerinin batmasına karşılık elle tutulur bir ilerleme sağlanamıyordu işte. Uzun yıllardır her savaşta yenildiklerini duyduğu Türklere ne olmuştu? Albay Keyes bu gece sivil balıkçılarla değil, denizciler arasından topladığı gönüllülerle mayın taramaya çıkacağını bildirerek komutanını ümitlendirdi. Keyes bu gece iki mayın hattını temizleyebileceklerini düşünüyordu. Bu hızla iki gece sonra Çanakkale körfezine girecek genişlikte bir geçit açılabilirdi. Amiral Carden yüreğini kemiren başarısızlık korkusunu yenmek için dolu bir kadeh viski aldı. Haritanın başına geçti. Saldırı planını kim bilir kaçıncı kez bir daha incelemeye oturdu. Plan kağıt üzerinde mükemmel görünüyordu. Dilber sevinç içinde, "Ağabey," dedi, "sen yine eve, bize döndün." Orhan yemeğini bu akşam da nazlanmadan, homurdanmadan yemişti. Şimdi de pekmezli ekmek tatlısını yiyordu. Zaten yeni kararından beri yemek yiyor, sabahları itiraz etmeden yumurtalı süt bile içiyordu. Bu hastalığı bilenleri şaşırtan bir hızla iyileşmekteydi. "Bir yere gitmemiştim ki." "Gitmiştin, burada değildin, bir derdin vardı, aklın başka yerdeydi. Şimdi buradasın, her şeyin farkındasın. Mesela dün saç tokabın yeni olduğunu hemen anladın." Anlamaz mıydı? Saçının tek teli eksilse anlardı. Dilber kahvaltıdan ve akşam yemeğinden sonra yatağın baş ucuna koyduğu küçük hasır iskemleye oturuyor, Orhan'ı oyalamak için hikaye okuyordu. Bir sözcüğü doğru söylemezse Orhan hemen yanlışını düzeltiyordu. Anneler de Orhan'ı beslemek için gide gele meyve yemiş taşıyıp duruyorlardı. Dilber en kolay Ömer Seyfettin'in hikayelerini okumaktaydı. Bu hikayelerde dilinin dönmediği ve anlamadığı hiçbir sözcük yoktu. Türkçe'de tıpkı Türkler gibi yeniden kendine gelmekte, kimliğini, tadını bulmaktaydı. Orhan'ın deyişiyle Türkçe, Hacivat Türkçesi olmaktan kurtuluyordu. Bugün Halide Edip Hanım'ın Handan romanına başlayacaklardı. Kadınlar ülke savunmasına yönelik derneklerin kadın kollarını kurmuş, çalışmaya başlamışlardı. Dipnot: Bu derneklerin başında 1913'te kurulmuş olan Müdafaa-i Milliye Derneği geliyordu. Bu ve Donanma Cemiyeti gibi iki önemli milli örgüt, mütareke döneminde teslimiyetçi, gayrimilli, İngiliz sömürgesi olmaya razı İstanbul yönetimi tarafından kapatılmışlardır. Birçok da işlik açmışlardı. Buralarda hem ordunun ihtiyacı olan dikim işleri yapılıyor, hem geliri olmayan kadınlara bir iş sağlanmış oluyordu. Dipnot, Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi sayfa 72 ve devamı. Toplantılar yaparak bazı gazete ve dergilerde yazarak kadın haklarını savunmayı da peçeyle, çarşafla, tacizle yalnız erkeklere hak tanıyan bencil anlayışla ciddi mücadeleyi de sürdürüyorlardı. Eğitim fırsatı verilmemiş durumunu yazgı sanan kadınları uyandırmaya, eşitlik ve özgürlük davasına kazanmaya da büyük önem veriyorlardı. İktidar büyüklerinin eşleri kocalarını uyarmakla görevlendirilmişti. Kızılay Kadınlar Kolu'nda çalışan Nezihe Veli Hanım, gönüllü hemşirelik kursu açılmasını önerdi. Öneri heyecanla, alkışlarla benimsendi. Bu olay yalnız bir hayır etkinliği olmaz, gerçekleşirse birçok zincirin kırılmasını da kolaylaştırırdı. Öyle de olacaktı. Kızılay Genel Başkanı Doktor Besim Ömer Paşa'yı ziyaret ettiler. Öneriyi öğrenince paşanın gözleri yaşardı. Kadınların çalışmasını meslek gereği de olsa bir erkeğe el sürmesini kabul etmeyen bağnazların tepkilerine göğüs gererek hemşirelik mesleğini o başlatmıştı. Açtığı kursu bitiren Müslüman hanımlar Trablus ve Balkan Savaşı sırasında Kızılay Hastanelerinde çalışmışlardı. İçini çekti. O felaket günlerinin ertesinde yeni kurs açmayı düşünemedik. Eskilerden bu önemli mesleği sürdüren ancak bir iki kişi kaldı. Evlenenler belki de kocaları izin vermediği için ayrıldılar. İlk kursa pek az hanım katılabilmişti. Anlıyorum ki bu kez öyle olmayacak. Kurs açılacağını duyurun. Hanımlar odadan çıkar çıkmaz bu güzel hizmeti başlatmak için yardımcısını çağırdı.